Tarık Bey, Balıkesir Belediye Başkanı'nın da istifası söz konusu oldu trajik bir konuşmayla. O konudan başlayalım lütfen.
Tabii şu anda en dişli ve en AK Parti geleneğine muhalif ve ilgi çeken konuşmayı Balıkesir Belediye Başkanı yaptı ve o da istifa etti. Şöyle bir kanaat var. Yani bu belediye başkanlarının FETÖ soruşturması kapsamında işte MASAK tarafından çok kuvvetli deliller bulunduğunu ve işte AK Parti'nin öncelikle bunları istifa ettirerek hukuk sürecine girerken de 2019 seçimleri sürecinde bakın ben içimdeki yapıyı temizledim, muhalefet de temizlesin diyerek hem siyaseten hem de bir devlet politikası olarak bir avantaj elde etmek istediğine dair bir yorum var. Yani bu istifaların temel nedeninin başarısızlık değil, FETÖ olduğuna dair bazı iddialar var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nden de zamandan istenecek bunlar falan tarzında yaklaşımlar var ama tabii bunlar mahkemeye ya da somut delillere düşmüş konular değil. İşte bu istifaların bir bakış tarzı olarak da bunlar var. Bunları da bu programımızda paylaşmayı tercih ettim sizinle.
Daha da gerisi gelecek gibi iddialar da var başka belediye başkanlarının.
Var. İşte iddialar var. Birileri Trabzon'u, birisi Antalya diyor. Var tabii ya, ama şuna bakmak lazım. Bu 2014'ten önce bu FETÖ konusunda ya da onların vakıflarına konusunda bulaşmayan bir siyasi bulabilir misiniz? Ya da bulaşmayan herhangi bir grup bulabilir misiniz? İktidarda dayanmadı. Bulmak mümkün değil tabii. Yani bu işin kırmızı çizgisi, diğer çizgisi nerede başlar, nerede biter? Bu da ayrı bir tartışma konusu oluyor maalesef.
Tarık Bey, Meral Akşener'in partisi İyi Parti'ye gelmek istiyorum. Ne düşündünüz bu partinin ilanından bu yana?
Şimdi Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın da dediği gibi çok ciddi bir marifete ihtiyaç var. Yani Meral Hanım'ın tabii MHP'den gidiş süreci mağduriyetli toplumda bir karşılığı vardı. Yani nasıl bir Erdoğan rüzgarı estiyse tabii o kadar olmasa bile bir toplumsal karşılığı olan bir hareketti. Bu toplumda karşılanan bir harekete baktığınız zaman 1980 model bir siyasi yapılanma görüyorsunuz ya da 80 öncesi model.
Ne demek istiyorsunuz?
Yani işte eski siyasetçiler. Şimdi baktığınız zaman eski Doğru Yol Partisi, işte eski Anaplılar, işte MHP'liler tamam iyi hoş bunlar ama yani şimdi Meral Hanım Partisi'nin kurucularına baktığınız zaman, yapılanmasına baktığınız zaman Meral Hanım eski siyasetçileri almış. Birazcık da FETÖ suçlaması korkusuna karşı da Türkiye'deki daha böyle ulusalcı, daha böyle sol Kemalist yapıdaki insanlar almış, eski subaylar. Yani şimdi sonuç olarak Anadolu'daki muhafazakar seçmen, AK Parti'ye oy veren yani şu listeyi gördüğü zaman burada benden kimse yok diyecek. Yani bu siyasi hareketin en büyük sorunu bir defa muhalefete hitap edecektir. Cumhuriyet Halk Partisi hanımlarından oy alacaktır. Tamam Meral Hanım bir karşılığı olacaktır ama ne olacaktır? Yani İzmir'de mesela AK Parti alabilir Meral Hanım sayesinde. İşte ne bileyim Ankara'yı AK Parti çok rahat alabilir. Ya da İstanbul'da zorlanmayabilir. Çünkü Meral Hanım'ın kurduğu ekip ve kadro tamamen CHP ve MHP'ye yönelik bir mesaj veriyor. AK Parti'ye yönelik hiçbir mesaj yok. Tam tersi AK Parti seçmeni benim buradaki kazanımlarımı bu ekip korumaz. Benim kazanımlarım her bir 28 Şubat öncesine verir diye bir sorun var. İkinci sorun tamam Meral Hanım güzel çalışmış. Özellikle içgüdüsel beyine okuyacak bir danışmanları var. Bu duygusal zekayı güzel hesap ediyorlar ama yani bunları ortaya koyduğu vizyonu kaldıracak insanlar yok orada. Anlayacak insanlar yok. Ha ama Meral Hanım'ın toplumsal karşılığı vardı. Onu daha mağdur ederler. Mağduriyetten bir. Ama biz de Meral Hanım'ın partisi sanki Cem Uzan'ın bir zamanki partisi biraz Balkan milliyetçiliği gibi. Oralardaki Sakarya, İzmir kadroları da sanki o izlenim veriyor. Yani Meral Hanım AK Parti seçmenine hitap edecek bir şeyi kuramadı. Artı Türkiye'nin 2020'leri taşıyacak bir heyecanlı, vizyonlu ve bir 2000'de kurabilecek bir genç jenerasyon, politize olmamış bir jenerasyonda o şansı vermedi gibi gözüküyor. Ya da bunu anlayamadım maalesef.
Akşener ulusalcı kanada göz kırpıyor veya onlardan da bir şey bekliyor diyorsunuz ama aynı şey sanki Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de var. Cumhurbaşkanı da sanki son zamanlarda
yani zaten
öyle bir şey var değil mi?
Evet, onun bir yarışı var. Türk sağ muhafazakarlığında ve Türk İslamcılığında artık bu iş bir yarış haline aldı gibi. Ama tabii Meral Hanım ki birazcık daha bu FETÖ suçlaması sanki ona daha dengelemek, o konuda korkuları, kaygıları var gibi gözüküyor. Sanki onu dengelemek için o ekipten bir sürü insanı koydu partiye.
Evet, biraz önce muhafazakar kanatta ulusalcıları kazanmaya yönelik bir yarış var dediniz. Bunun Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki yansımaları neler? Neye dayanarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de ulusalcıları kazanmaya çalıştığını söylüyorsunuz?
Bu FETÖ mücadelesinde falan devlet çok yıprandı. Yani devletin kurumları çöktü. Yani Türkiye'deki bu İslamcı gelenekteki devletin yapılanması, restorasyonu oluşan bir kadro hareketi yoktu. Bunu Fethullahçılarla ilk zamanda güvendikleri zaman tamamlamaya çalıştılar. Şimdi onlar da tasfiye oldu. Yani devlet bir tehdit olarak onları gördü. Şimdi elinizde insan yok yani. Ya işte MHP'nin eski kadrolarından faydalanacaksınız ya da bu ulusalcı yapı dediğiniz zaten devlet eskiden bu yana var olan yapıyla tekrar kendinizi işte ikinci bir FETÖ tehlikesine karşı ya da bir devletin temel reflekslerine karşı yeniden yapılandıracaksınız. Bir eskiye dönüş durumu, Türkiye'nin tekrar tabii daha yeni fikirler üretmesine ihtiyacı var. Maalesef biz bu sarmaldan çıkamadık gibi gözüküyor. Yani baktığınızda tabii 15 Temmuz travmasından sonra baktığınız zaman elde bu kalıyor maalesef. Yani Türkiye hep parti iktidarı 15 yıldan bu yana Türkiye'de çok hizmetler üretti. Kendi kadrosunu, kendi değerini ya da kendi vizyonunu maalesef geliştiremedi, üretemedi. Şimdi o tıkandığı için de sonuç olarak gene kadro olarak çalışmak için devleti daha iyi tanıyan yapılardan arayışlara girdiği gözüküyor yani.
Tarık Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.